Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Kehf suresinin 45. ayetinden devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz her bir ayette murad-ı ilahisi her ne ise, o ayetten kullarına hangi mesajları vermek istiyorsa onları doğru bir şekilde anlamayı bizlere nasip eylesin. O anladıklarımızı hayat haline getirmeyi, davranış ve ahlaka dönüştürmeyi Yüce Rabbim hepimize lütfeylesin efendim. Şöyle başlıyor ayet-i kerime. Estağfirullah. Vadrib lehum meselel hayatid dünya. Kemâ in enzelnâhu mine's-semâi fehtelata bihi nebâtul ardı fe asbaha heşîmen tedrûhu riyâh ve kânallâhu alâ külli şeyin muktedirâ. Peygamberimize hitap ediyor ayet öncelikle. Ey peygamber, dünya hayatının misalini onlara şöylece ver. Bir benzetme yapacak bu ayette. O dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O su ki yerdeki bitkiyle karışır. Adeta bitki onu içine doğru çeker. Bitki onunla zaten yeşerir. Sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelivermiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Burada Yüce Rabbimiz dünya hayatının serüvenini bize hatırlatıyor. Bir yere ilahi rahmet inince orası oranın bitki tohumlarıyla o su buluşunca yemyeşil arazi haline dönüşüyor. Meyveler, sebzeler, otlar, her biri cennet haline dönüşüyor adeta. Cennet bahçesine dönüşüyor. Fakat bir zaman sonra su çekilince ya da mevsimi gelince o yemyeşil arazi, o yemyeşil bitkiler, güller, çiçekler, sümbüller her biri yavaş yavaş sönmeye, yapraklarını dökmeye, sonra da çerçöp haline gelmeye başlayıveriyor. İşte dünya hayatını da Rabbimiz buna benzetiyor. Her birimizin yaşadığı hayat da böyle. Doğuyoruz, bir damla suyla annemizin rahmine düşüyoruz. Sonra oradan adeta dal budak salarak dünya hayatına doğuyoruz. Dünya hayatında çocukluk, gençlik, olgunluk derken gayet muntazam bir hayata kavuşuyoruz. Şeklimiz, şemailimiz, her şeyimiz daha da böyle bir oturuyor, güzelleşiyor. Fakat bir dönem geliyor, simsiyah saçlar ağarmaya, böyle dimdik yürüyen insan beli bükülmeye, ağrılar, sızılar, efendim yavaş yavaş insanı huzursuz etmeye başlıyor. İyice insan artık hayatta yavaş yavaş yük olmaya başlıyor ve neticede toprağa karışıp kaybolup gidiyor. İşte dünya hayatı böyle bir hayat ve çok kısa bir hayat. Dikkat edilirse Cenab-ı Hak iki satırda dünya hayatının sürecini bize özetleyiveriyor. Şair Naili der ki, bu gülistana da bir gün eser semumi adem, gider bu neşvü nemalar, ne gül ne har kalır. Yani şu güllerle çiçeklerle bezenmiş bu gül bahçesine de bir gün her şeyi yok edecek bir adeta zehirli bir rüzgar eser. Eser de bu gelişmiş olan güller, bahçeler, dikenler her neyse hepsi yok olur gider. Hayat böyledir. Bu hayat fanidir. Zaten biz dünya için yaratılmadık. ebedi bir hayat için yaratıldık. Ebedi hayata doğru yolculuğumuz sürüyor. Bir müddet hiçbir şey değildik. Dile bile gelmiyorduk. Yoktuk adeta. Belki ilmi ezeli de vardık. Hakkın kaderinde vardık. Hakkın ilminde vardık ama alemi zuhur dediğimiz şu alemde yoktuk. Sonra bir vesileyle, bir damla suyla var olmaya başladık. Allah'ın ol demesiyle olduk. Şu aleme geldik. Ve bu alem sürüyor. Ömrümüzü bilmiyoruz. Ancak bir müddet sonra yeni bir hayata, yeni bir safhaya geçeceğiz. Berzah alemine, kabir alemine. O alemde bir müddet gidecek. Süresini ancak Allah bilir. Sonra o da bitecek. Yepyeni bir hayatla yeniden ebedi bir hayata uyanacağız. Cenab-ı Hak bu insanoğlunun bu seyr-ü seferini sürekli hatırlatır. Şu dünya bahçesinde çok fazla oyalanmamasını, buranın gülüne gülistanına gönül vermemesini, esas imtihan sahnesi olan şu alemin gerçek hakikatini kavramamızı ister. Ve ezeli ve ebedi olan o yüce Rabbimiz bizi ebediyete davet eder. Darüsselam'a davet eder. Oraya bu alemde hazırlanılır. Onun için bu alemin böyle oyunla, eğlenceyle, uyuyarak, tembel tembel, atıl batıl işlerle meşgul olarak geçirilmemesini hatırlatır. Ve devam ediyor bir sonraki ayet, 46. ayet. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti d-dünyâ vel-bâkiyâtu s-sâlihâtu hayrun inde rabbike thevâben ve hayrun emelâ. Mal ve oğullar, yani servetler, oğullar, dünya hayatının bir süsüdür, zînetidir. Asıl kalıcı olan vel bakiyatus salihat, asıl bakıcı kalıcı olan şu alemde işlenip de ebedi alemde kaybolmayacak olan salih amellerdir ki bunlar Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha üstün, daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir emel olacaksa insanda, bir tuğlu emel, uzun emel olacaksa, bir takım ümitler olacaksa, o ümitler salih amellerle olmalı. Salih amellere yönelik olmalı. Yoksa dünyanın malına, mülküne, evladu iyaline bakarak değil buyuruluyor. Evet, mal ne güzeldir salih bir adam için buyurur Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ancak niceleri mal fitnesiyle hayatını zehir edebilir. Kendini manen helak edebilir. Onun için mal aldatmamalı denir. Gönlü çelmemeli. Gönlü Rabbinden koparmamalı. Koparmadığı sürece, malı hayırda kullanabildiği sürece insan, mal gerçekten ne güzeldir. Varlıklı olmak ne güzeldir. Allah'ın bir lütfudur. Hakkın nimetini doğru görmek, onu doğru bir şekilde kullanmak, ne güzel bir nimettir. Malı küçük görmemeli. Ancak malla aldanmamalı. Yüce Rabbimiz ziynettir buyuruyor. Ziynetin kötüsü olmaz. Ziynet ziynettir. O da güzeldir esasen. Ama ziynet için yaşamak kötüdür. Ya da şöyle söyleyelim. İnsanın himmetini, gayretini himmete teksif etmesi, odaklaması güzel bir şey değildir. Bu itibarla malların ve evlatların nimet oluşunu göz önünde bulundurup şükretmeli. Rabbimize böyle nimetler verdiği için hamd etmeli, şükrümüzü eda etmeli ve fakat gönlümüzün kıblesi haline getirmemeliyiz. Mal bir yönüyle zinet, bir yönüyle fitne. Evlat da bir yönüyle nimet, bir yönüyle fitne olabilir. Yani her nimet esasen fitne olmaya müsaittir. İçinde böyle bir kabiliyet vardır. Fakat o nimetten ya da evlattan kaynaklanmaz. İnsanın mal ve evlatla ilişkisinden kaynaklanır. O ilişki bir emanet ilişkisi, bir şükür ilişkisi ise, bir istifade ilişkisi ise güzel bir ilişkidir. Ancak o ilişki onları putlaştıracak derecede bir muhabbet ilişkisi ise onlar için yaşamak diyebileceğimiz bir efendim hayatı kendileri uğruna adamak diyebileceğimiz bir ilişki ise bu ilişki tehlikeli bir ilişkidir. Esasen bu nevi ayetler Kur'an'ın indiği dönemde de her dönemde olduğu gibi o dönemdeki bir takım ileri gelen Mekke müşrikleri de mal ve evlatlarıyla şımarıp Allah'a ve Allah'ın Resulüne karşı küstahça duruş sergiledikleri için Cenab-ı Hak onların mallarının, mülklerinin, evlatlarının çok olması, onlar için çok büyük bir hayır da zannedilmesin diye zaman zaman hem peygamberimizi hem müminleri konuyla ilgili aydınlatır Rabbimiz. Onlara bakmayın, onların mallarına, mülklerine göz dikmeyin. Onları çok da büyük şey zannetmeyin. Esas olan ahiret nimetidir. Siz şuna bakın diyerek orada baki kalacak amellere dikkat çeker. Baki kalacak amel, kalıcı amel dediğimiz şey bunlar salih amellerdir ki Allah için işlenen amellerdir. Allah rızası için işlenen kişinin hem kendisine hem başkalarına faydası dokunan amellerdir. Bakiyatus salihat. El-bakiyatus salihat. Esasen kalbin sanatı, bir arifimizin ifadesiyle kalbin sanatı, fani mülkü, fani malı, serveti ebedileştirebilmektir. Nasıl ebedileştirilir? İşte niyetle ebedileştirilir. Siz yüreğinizde çok güzel niyetler taşırsanız o malınızla, mülkünüzle, evlad-ı iyalinizle, makamınızla, şöhretiniz, itibarınızla çok güzel niyetler oluşturabilirsiniz yüreğinizde. O mal, mülk, evlad-ı iyal hepsi ahiret ameli haline dönüşür ve sizin için ebedi bir kazanç kapısına dönüşür. Fakat öyle değil de bunlarla sadece dünya menfaatleri, dünya refahı, dünya süsü, ziynetini kastedecek olursanız işte o zaman sizin için bu dünya bir fitneye dönüşmüş olur. Peki salih ameller nelerdir? Bunlar İslam'ın yapılmasını emrettiği ya da hoş gördüğü, insana dünyada ve ahirette faydası dokunacak ibadetler, zikirler, ahlaki faziletler, iyilikler, efendim, cihat, tebliğ ve benzeri amellerdir. Bunların her biri Allah için yapıldığı zaman kalıcı amellere dönüşür. Nitekim bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh ağaç dikiyordu ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona uğradı ve Ebu Hureyre şu diktiğin nedir diye sordu. Ebu Hureyre de ya Resulallah birkaç fidan dikiyorum diye cevap verdiler. Efendimiz bunun üzerine buyurdular ki bu güzel fakat ben sana bundan daha hayırlı bir takım dikilecek fidanları da söyleyeyim buyurdular. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber demendir dediler. Bu da bir fidan. Bu da öyle bir fidan ki bu ahirette de meyve verecek. Hem de büyük meyve verecek. Elbette normal fidan dikmek de onları efendim hem kendi helal rızkımız hem başkalarının istifadesi için kullandığımız sürece onlar da ahirete uzanan amellerdir. Fakat sadece dünyevi olarak gölgesinden istifade etmek efendim yiyip içmek maksatlıysa elbette şu Efendimizin tavsiye buyurduğu Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber fidanı tamamen ahirete ebedi hayata yönelik daha kalıcı bir fidandır. 47. ayet ve yevme nüseyyirul cibale ve teral arda barizeten ve haşarnâhum felem nugadir minhum ehada. O gün dağları yerlerinden söküp yürüteceğiz ve yeryüzünün dümdüz çırılçıplak hale geldiğini göreceksin. Biz bütün insanları mahşerde toplayacağız. İçlerinden bir tek kişiyi bile geride bırakmayacağız. Şimdi Yüce Rabbimiz o dünya hayatının hem de hem sadece nebatlarıyla değil, bitkileriyle değil, kökünden dağlar bile diyor adeta yürütülecek. Evet, toz duman hale getirilecek, dümdüz hale getirilecek ve biz yeniden bir mahşer toplanma yeri olarak onu yaratacağız. Ve her birini tek tek oraya toplayacağız diyor insan ve cin, artık sorumlu varlıklar. Belki işte birbirinden hakkını alacak hayvanat bile orada toplanacak. Ve bir tek kişi, bir tek varlık diriltilmesi gereken bir tek varlık geri bırakılmayacak buyuruluyor. Bu yeryüzünün kıyamet sabahında, sahnesinde ya da kıyamet koptuğunda nasıl bir hal alacağına dair daha başka ayetler de var. Mesela Vakıa suresinin 5 ve 6. ayetinde şöyle buyuruluyor. Dağlar parçalanıp darmadağın edildiği, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman. Hakka suresinde 13 ve 15. ayetler arasında artık sura şiddetli bir üfleyişle üflendiğinde yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp paramparça edildiğinde işte o gün olacak olur, kaçınılması ve engellenmesi mümkün olmayan kıyamet kopar buyuruluyor. O dehşetli an nasıl meydana gelecek? Bir zerreyi patlatıyorsunuz da atom çekirdeği olarak nasıl böyle bir enerji ortaya çıkıyor ve nasıl o patlatıldığı yerde bütün binalar yerle bir oluyor? Dağlar adeta yerinden sökülüyor. Alem bir şekilde infilak ettiği zaman, işte güneş bir şekilde dürüldüğü zaman, gökler dürüldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman nasıl bir efendim kıyamet sahnesi oluşacak? Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Öylesi bir sahneyi görmekten de Allah'a sığınırız. Hakikaten dehşet bir sahne. Ayetlerin ortaya koyduğu sahne böyle ürperten bir sahne. Ve devam ediliyor 48. ayet olarak ve uridu ala rabbike saffa. Artık hepsi diyor, o diriltilenlerin hepsi sıra sıra saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Arz edilmişlerdir. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ Her biriniz bize geleceksiniz. Hem de sizi başlangıçta nasıl yarattıysak öyle geleceksiniz. Tek başınıza, tek tek huzura geleceksiniz. بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Hususuyla bu ifade müşriklere ve kafirlere. Yani böyle bir buluşmayı aklınıza getirmiyordunuz. Böyle bir kanaatiniz yoktu. Size duyurulmuştu ama inanmamıştınız. Hepiniz geleceksiniz. Hepiniz diyor adeta. Hem de her şeyi bırakmış bir şekilde geleceksiniz. Dünyadaki apoletleriniz sökülmüş olacak. Zenginlik orada kaybolmuş olacak. Efendim, her türlü gücünüzü, kudretinizi, var gibi görülen her türlü varlığınızı bırakmış olarak geleceksiniz. Üzerinize bir elbise bile olmayacak başlangıçta. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurur, şöyle rivayet eder Efendimiz'den. Der ki Resulullah Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Ben de şu kulaklarımla duydum onu. İnsanlar kıyamet gününde çıplak ayaklı, elbisesiz ve sünnetsiz olarak haşredileceklerdir. Ben dedim ki diyor ya Resulallah, erkekler ve kadınlar birbirlerine bakmayacaklar mı? O zaman çırılçıplak buyurdular ki Efendimiz, Ayşe, durum birbirlerine bakmalarına imkan vermeyecek kadar dehşetli ve ağır olacaktır. Şöyle düşünün, işte 6.5-7 şiddetinde bir deprem oluyor da, o deprem esnasında diyelim bir apartmanın içerisinde birisi efendim çıplak çıkmış, birisi açık çıkmış, birisi kapalı çıkmış. Kim kimin umurunda olur? Herkes can derdinde. O kıyamet sabahı böyle çırılçıplak da olsa herkes, kimse birbirinin farkında bile olmayacak belki de. o korkudan, o dehşetten. Herkes kendinin derdine düşecek. Her nefs, her can kendi canının derdine düşecek o gün. Anneden, babadan, evlattan, başlangıçta belki kimse onları bile sorup sorgulayamayacak. Nerede bizim evlatlar? Nerede bizim hanımlar, kocalar? Neyse. Belki herkes yerine yerleştikten sonra hatırına gelecek ama o dehşet sahnesinde kimse birbirine bu anlamda bakma fırsatı bile bulamayacak. 49. ayet. Ve vudu'al kitab. Artık diyor kitap, yani amel defteri ortaya konmuştur. Öne açılmış. Fetaral mücrimine müşfikine mimma fih. Mücrimleri, o günahkarları, o dünyadayken günah işlemiş de adeta günah kesilmiş adamları görürsün ki onlar o kitapta gördüklerinden müthiş bir korku ve ürperti içindedirler. Ve yekulun, ve şöyle söylerler. Ya veyletena, ma li hazel kitab, la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Yazık bize, eyvahlar olsun. Yahu bu kitap ne böyle? Küçük büyük demeden hepsini sayıp dökmüş. Ne var ne yok, hepsi burada. Ve vecedu ma amilu hadira. Yapıp ettikleri her şeyi o kitapta hazır görecekler. Ve la yazdimu rabbuke ahada. Senin Rabbin ey Nebi Ekrem hiçbir kula, hiçbir cana, hiçbir kimseye zulmetmez. Herkes kendi kendine etmiş olur. Burada dikkat edilirse kitabın yazdıklarını görenler yahu küçük büyük demeden her şeyi yazmış ifadesini kullanıyorlar. Demek ki küçük olsun, büyük olsun. Hayrın da büyüğü de küçüğü de önemlidir. Şerrin, günahın da büyüğü de küçüğü de dikkat edilmeye değerdir. Küçük gördüğümüz nice hayırlar vardır ki belki size cenneti kazandıracaktır. Küçük gördüğünüz nice günahlar vardır ki hiç belli olmaz. Belki hak katında o büyük bir günah olarak da karşınıza çıkabilir ve sizin cehennemlik olmanıza kadar götürebilir. Bu sebeple kul uyanık olup küçük büyük demeden günahın hepsinden kaçınmalı. Yine küçük büyük demeden hayrın hepsini yapmaya gayretli olmalıdır. Zira Allah'ın rızası nerededir? Gazabı nerededir? Bilemeyiz. Bu ancak Rabbimizin bileceği bir sırdır. Nitekim denilmiştir ki, eğer bir küçük günahta ısrar olacak olursa, o küçük olarak kalmaz. O da büyük günahlar zümresine dahil olur. Büyük günahlardan da o kadar çok efendim işlemiş olabilir kul. İstiğfar ederse, tövbe ederse onlar da silinir gider. Onun için insan ben büyük günah işlemiyorum diye de ümit içinde, böyle büyük bir güven içinde olmamalı. Yine kendinden korkmalı. Sürekli istiğfar halinde olmalı. Büyük günah işliyorum diye de ya da büyük günah işledim diye de ümitsizliğe düşmemeli. Hemen istiğfara yönelip kendini daha dünyada iken affettirmesini bilebilmelidir. Zira çok affeden, çok bağışlayan, çok merhametli bir Rabbimiz var elhamdülillah. Madem ki nefes alıp veriyoruz, hala hayattayız, tevbeye fırsatımız var. O zaman gün geçirmeden, vakit geçirmeden hemen Rabbimize sağlam bir şekilde yönelip, affını isteyip yepyeni bir hayatla yeniden dirilebilmeliyiz. Burada ifade edilen ayetlerin tabi muhtevası başka ayetlerde de benzer şekilde geçer. Mesela İnfitar suresinde yapıp ettiğimiz her şeyin yazıldığına dair şöyle buyurulur. Fakat siz dini, hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. Oysa yanı başınızda sizi sürekli gözetleyenler var. Her söz ve davranışınızı kayda geçiren tertemiz şerefli melekler. Yaptığınız her şeyi bilirler. Görevli melekler var. Kiramen katibin dediğimiz. Yazıp duruyorlar. Bir söz söylemeye gör. Hemen kayda geçiyor. Yani ilahi kayıt sürekli açık. Cep telefonlarımızda kayıtlar var biliyorsunuz. Kayıt tuşuna basınca çalışıyor. Gizli bilmediğimiz programlar başka şekilde de çekiyordur, onu bilmiyoruz. Ama biz kaydet deyince kaydediyor birçok program. İlahi kayıt tuşu sürekli basılı. O her şeyi kaydediyor. Söylenen sözü, yapılan davranışı, onun arka planındaki niyetlerimizi kaydediyor. Henüz daha niyet ve düşünceleri kaydeden cihazlar pek fazla çıkmadı. Her ne kadar düşünce okuyan, beyindeki frekansları okuyan bir takım aletler yapıldığı söyleniyorsa da, kalbimize taşıdığımız niyetlerin henüz bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığını bu dünyada henüz görmedik. Görmüyoruz. Ama ilahi kayıtta onlar da var. İlahi kayıt biraz da kalpteki niyetleri dikkate alarak mevcut amellerinize bir renk veriyor. Bunun için Yüce Rabbimiz gerçekten her birimizi şu alemde gaflet uykusundan uyandırsın efendim. Câsiye suresinde 28 ile 29. ayetlerde de şöyle buyuruluyor. O gün bütün ümmetleri zillet içinde diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi hesap defterinin başına çağrılır. Burada ümmet kelimesi her topluluk da anlaşılmıştır. Fert olarak da anlaşılmıştır. Çünkü fert bir kişiye de bazen ümmet denir. O gün ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Onlara işte sizinle ilgili her şeyi dosdoğru anlatacak olan kayıt defterimiz. Doğrusu biz yaptığınız her şeyi bir bir kaydediyorduk denilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyururlar ki bir hadislerinde, küçük görülen günahlardan sakının. Çünkü küçük günahların hali şu topluluğun yaptığına benzer. Onlar bir vadiye inerler. Biri bir odun, öteki bir odun getirir ve böylece ateşi yakıp ekmeklerini pişirirler. Yani Efendimiz demek istiyor ki, küçük günahlar da birikerek insanın cehennemde yanmasına sebep olur. Onlardan da sakınmalı. Onlar için de istiğfar edilmelidir. 50. ayet şu şekilde. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de onlar secde etmişlerdi, iblis etmemişti. كَانَ مِنَ الْجِنِّ O cinlerden birisiydi. فَفَسَغَ an emri Rabbi Rabbinin emrine karşı fasık oldu, yani yoldan çıktı, itaat etmedi. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu mu, zürriyetini mi, neslini mi, ona tabi olup şeytanlaşanları mı şimdi siz kendinize dost ediniyorsunuz? Allah gibi bir yâriniz ve Mevlanız var, onu bırakıyorsunuz. Şimdi size düşman olan, atanızı cennetten çıkaran ve kıyamete kadar düşmanlık yapacağını ilan eden şeytanı ve onun neslini, sülalesini, ona tabi olan insan ve cin tabilerini dost ediniyorsunuz öyle mi? Cenab-ı Hak soruyor. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ Üstelik onlar hepsi size düşman. بِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلًا Şu zalimler bedel olarak yani tercih ettikleri şey ne kötü. Bunlar tabii şeytanı ve askerlerini kendilerine dost edinenler aslında kendilerine en büyük zulmü etmiş olanlar. Onlar çok yönlü zalimdirler, zalim olacaklardır. Böyle yapmayın diyerek Cenab-ı Hak şeytana karşı uyarmış oluyor. 51. ayet مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Biz onlara göklerin ve yerin yaratılışını göstermedik. Onlara şahit kılmadık. Onlar o zaman yoktu. Göklerin ve yerin yaratılışında onların hiçbir rolü yoktu. Artı şahit bile olamadılar. O dönemde belki onlar da yaratılmamıştı zaten. وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ Hatta kendilerinin yaratılmasına bile biz onları şahit kılmadık. Nasıl yaratıldıklarını da onlar aynel yakin görmediler, gözleriyle görmediler. Biz göstermedik. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدَ Ben diyor Cenab-ı Hak, böyle saptırıcıları kendime yardımcı asla edinmedim, edinmem. Yani şeytan Allah'a dost olmadı ki siz onu dost ediniyorsunuz. Şeytanın ve onun zürriyetinin Allah'la müsbet, pozitif anlamda bir ilişkisi söz konusu olmadı. Onun için Allah onları asla kendisine dost edilmedi. O zaman sizler niye onu ve zürriyetini, soyunu, tabilerini kendinize dost ediniyorsunuz diye soruyor Cenab-ı Hak. Burada dikkat edilirse Yüce Rabbimiz iblisin yani şeytanın cinlerden olduğuna dikkat çekiyor. Meleklerden, çünkü melekler hem yaratılış maddesi itibariyle onlar nurdan yaratıldığını biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meleklerin nurdan, ışıktan artık bilemediğimiz şekilde onun nasıl yaratıldığını bilmiyoruz. Nasıl topraktan insan yaratılıyor, ışıktan da öyle nurdan da melekler yaratılıyor. Cinler ise, cin taifesi ise o dumanlı ateşten yaratılıyorlar. Yaratılış maddeleri farklı olduğu gibi mesela meleklerde evlilik, cinsiyet yok. Erkeklik, kadınlık diye bir cinsiyet yok fakat cinlerde var. İşte burada dikkat edilirse zürriyet kelimesi de kullanılıyor. Onun nesli demek ki iblisin de bir nesli var. Tamam, manevi anlamda şeytana uyan insan ve cin taifeleri de onun nesli sayılabilir ama zürriyet kelimesi onların da evlenip çoğaldığına işaret eden bir kelime. Ve cin şeytanın meleklerden değil cinlerden olduğunu bu ayet bize göstermiş oluyor. Daha başka ayetlerde de buna işaret var. Mesela Sebe suresi 40 ve 41'de o gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Meleklere diyor ki müşrikleri göstererek bunlar size mi tapıyorlardı? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa, sen yüceler yücesin Allah'ım. Bizim velimiz onlar değil sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Dikkat ederseniz buradaki ifadede de melekler ve cinlerin ayrı varlıklar olduğu açık. Ya bazıları işte şeytanın da meleklerden olduğunu, daha önce meleklerdendi diyorlar. Ama Kur'an ayetiyle ve müfessirlerin büyük çoğunluğunun kabulüyle şeytan, iblis meleklerden değil, cin taifesindendir. Cin taifesi melek değildir. Yani bir kısım araştırmacılar ya da müfessirler efendim cin demek görünmeyen varlık demektir. Dolayısıyla görünmeyen her varlığa cin denir. Onun için burada şeytanın meleklerden olmasına bir engel yoktur diye yorumlamaya çalışırlar. Fakat genel anlamda baktığımız zaman ayetlerin bütünlüğüne, hadislere baktığımız zaman şeytanın meleklerden değil cinlerden olduğunu görmüş oluyoruz. 52. ayet şu şekilde. Ve yevme yekulu nadu şurekâyellezîne zaamtum fed'avhum felem yestecibu lehum ve cealnâ beynehum mevbika. Onlara diyor bir gün Allah şöyle diyecek, nida edecek. Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri bir çağırın bakalım buyuracak o müşriklere. Hani Allah'tan başka ilahlar ediniyorlardı onlar. Bu ilahlar bizi Allah'a daha da yakın kul yapacaklar, yaklaştıracaklar diye inanıyorlardı. Cenab-ı Hak da bana ortak olarak koştuklarınızı hadi çağırın bakalım buyuracak. Onları çağıracaklar fakat onlar kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk diyor Cenab-ı Hak. Zaten taptıkları birçok şey konuşacak durumda değil. Kime tapmış olurlarsa olsunlar ilahi huzurda tapılanlar yani kendilerine kulluk edilenler de asla efendim o kulluk edenlere yardımcı olamayacaklar. Putlar zaten yardımcı olamayacak. Meleklere tapsalar bile, cinlere tapsalar bile onlar da orada zaten sesi çıkamayacak. Hazreti İsa'yı ilah edilmiş mesela Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur ki ey İsa sen mi dedin bunlara beni ve annemi Allah'tan başka ilah edinin, iki ilah edinin diye hesaba çektiğinde Ya Rabbi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara yalnız Allah'a kulluk yapmalarını söyledim. Ben öyle bir şey asla söylemem. Ya Rabbi, sen benim ne söylediğimi, ne yaptığımı çok iyi biliyorsun. Ama ben senin zatındaki bütün şey, her şeye vakıf değilim. Bilemem. Eğer Ya Rabbi onlara azap edersen, onlar senin kulların buyurur. Yani benim kullarım değil, senin kulların. Onlar yanlış yapmış olabilirler ama bağışla anlamında böyle bir ifade de bulunabilir sadece İsa Aleyhisselam. Ve peygamberler bile titrer o gün. Nasıl orada put olarak taptığı, velev ki insana tapmış bazen insanlık, öyle diyelim. Kendisi gibi insanları ilah edinmiş. Onlar da konuşamayacak o gün. Kimse konuşamayacak. Yalnız orada Allah Celle Celaluhu'nun izin verdikleri konuşacak. 53. ayet. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Şimdi çağırdılar putlarını. Onlardan da hiçbir cevap alamadılar. Ateş de görünüyor böyle. Artık iyice kanaat getirdiler ki biz oraya gireceğiz. Ve sağına soluna baksalar da kaçacak bir delik de bulamayacaklar. Eynel mefer. Kaçacak yer nerede? Furkan suresinde Rabbimiz 12 ve 14. ayetlerde şöyle buyurur. Mealen, cehennem onları uzak bir mekandan gördüğü zaman onun öfkeyle nasıl gürlediğini ve nasıl korkunç homurtular çıkardığını duyacaklar. Zincirlerle elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin dar bir yerine tıkıldıkları vakit, hemen orada ölsek de kurtulsak diye helak olmak için can atacaklar. Kendilerine, bugün bir defa helak olmayı istemeyin. İsterseniz birçok defa helak olmayı isteyin, bunun size bir faydası olmaz denilecek. Hatta işte ayetlerde, Nebe suresinde, o gün kafir diyecek ki keşke toprak olsaydım. Keşke yok olup gitseydim. Yok olmak bir nimet o gün için. Ama yok olma şansı da yok. Onun için Yüce Rabbimiz bütün gelecek alemin safhalarını daha dünyadayken bizlere hatırlatıyor ki ölmeden önce uyanalım. Ölmeden önce Hakk'a yönelelim. Ölmeden önce başımızın çaresine bakalım. Yüce Rabbimizden bizi cehennemden korumasını, muhafaza etmesini, cennet ve cemaliyle mükafatlandırmasını niyaz ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.